Ayrım 18.
Marta'nın kocasının evine yetkinin gücüyle girdik. Subay kapıyı yumruklamış ve bağırarak bir emir savurmuştu. Keldev kapıyı açtı, sonra da hiçbir şey söylemeden çekilip geçmesine izin verdi. Az sonra seyyah koşup geldi. En sevgili dostları beklenmedik bir ziyarette bulunmuş gibi telaşlıydı ve gülücükler saçıyordu. Evine neden geldiğimizi sormuyor, yalnızca hoş geldiniz anlamında sözler çıkıyordu ağzından. Önce Osmanlı subayına, sonra da bana yönelikti bu sözler. Beni yeniden gördüğüne çok sevindiğini söyledi. Dostum, yeğenim, kardeşim diye hitap etti. Ve bana duyduğunu tahmin ettiğim nefreti hiçbir biçimde belli etmedi. Memlekette onu son gördüğüm günlerden bu yana kalınlaşmış ama saygınlaşmamıştı. Ayakları çarıklı, sakallı, koca bir domuza dönmüştü. Pırıl pırıl parlayan yağlarının yaldızlı giysilerin altında asla tanıyamazdım bir zamanlar Cübey sokaklarında yalın ayak koşan yaramaz çocuğu. Biraz nazik davranma, biraz da dikkatli olma kaygısıyla bu buluşmadan ben de hoşlanmış gibi yaptım. Kucaklamalarından kaçınmadım. Açıkça kuzenim bile dedim ona. Bu da salonda oturur oturmaz kuzenimiz eşi Marta Hanım'ın nasıl olduğunu sorma olanağını verdi bana. Subayın konuşmamızdan hiçbir şey kaçırmaması için kendimi zorlayarak Türkçe sormuştum soruyu. Seyyah yol yorgunluğuna karşı Marta'nın iyi olduğunu söyledi. Sonra da Osmanlı'ya dönüp karısının denizler dağlar aşıp Tanrı eliyle teslim edildiği kişinin yanına geldiğini açıkladı. Umarım dedim, gelip kuzenini selamlayacak kadar yorgun değildir. Koca tedirgin olmuş göründü, gözlerinden korkunç bir suç işlediği okunuyordu sanki. Ve kendini daha iyi hissediyorsa sizi selamlamak için kalkıp gelecektir. Dün gece başını kaldıracak hali yoktu dediğinde korkunç bir felaketin meydana geldiğinden en küçük bir kuşkum kalmamıştı. Öfke, kaygı ve umutsuzlukla fırladım yerimden. Bu katilin boğazına sarılmaya hazırdım. Yalnızca düzenin temsilcisinin varlığı engelledi üstüne atılmamı. Hareketlerimi dizginledim ama sözlerimi değil. Uzun zamandır yüreğimde beslediğim her şeyi boşaltıverdim adamın ve yamaklarının üstüne. Hak ettiği bütün adlarla hitap ettim ona. Serseri, düzenbaz, haydut, korsan, yol kesen, boğaz kesen, kaçak koca, utanmaz koca. Ona kendini vermiş olan kadının iskarpinlerinin tozunu almaya bile layık olmadığını ve kazığa oturtularak ölmesini dilediğimi söyledim. Adam konuşmamı kesmedi, beni yanıtlamadı ve suçsuz olduğu savıyla karşı çıkmadı. Yalnızca ben ateşlendikçe ateşlenirken adamlarından birine bir işaret yaptı. O da ortadan kayboldu. O an dikkat etmedim buna ve gittikçe sesimi yükselterek çeşitli dilleri birbirine karıştırarak saldırımı sürdürdüm. O kadar ki sonunda dayanamayan subay susmamı emretti. Emrine boyun eğmemi ve yerime oturmamı bekledi, sonra da ötekine dönüp sordu. Karın nerede? Görmek istiyorum. Git çağır onu. İşte bakın geldi. Ve Marta peşinde demin ortadan kaybolan haydutla içeri girdi. O anda kocasının beni bir kez daha oyuna getirdiğini anladım. Onun tam zamanda ortaya çıkmasını istemişti. Ben kendimi iyice gözden düşürdükten ve büyük ölçüde ele verdikten sonra... Yaptığım bütün yanlışlardan bugün hala en çok bunun pişmanlığını çekiyorum. Sanıyorum yaşamımın sonuna dek acısını taşıyacağım içimde. Aslına bakarsanız gerçekten nereye kadar kendimi ele verdim, onu ele verdim, aşkımızı ve suç ortaklığımızı ele verdim bilemiyorum. Çünkü öfkenin etkisi altında neler söylediğimi anımsayamıyorum. Bu haydudun onu öldürdüğünden emindim. Davranışlarındaki her şey bunu kanıtlar gibiydi. Ve ağzımdan çıkanı kulağım duymaz olmuştu artık. O ise tersine soğukkanlı ve mağrur bir tavırla dinlemişti beni. Zina suçu işlemiş bir kadının itiraflarını dinleyen yargıç gibi. Bağışla beni Marta, sana yapmış olabileceğim tüm kötülükler için. Ben hiçbir zaman bağışlamayacağım kendimi. Şimdi görür gibi oluyorum seni, gözlerin yerde, ne kocana ne de sevgilin olmuş adama bakmaya cesaret edemeyişine. Perişan, uzak, yazgısına boyun eğmiş, kendini kurban etmiş. Sanırım taşıdığın çocuğu düşünüyordun artık yalnızca. Ve bir an önce bu maskaralığın sona ermesini, kocanın seni yeniden yatağına almasını bekliyordun. Bir iki ay sonra gebeliğinin ondan olduğuna inandırabilmek için. Senin yaşamında bir felaket anından, bir yanılsama, bir aldanma ve bir utanç anından başka bir şey olmadım belki ben. Ama Tanrı adına kadın seni sevdim ben ve son günüme dek seveceğim. Yaptığım hataları onarmadığım sürece ne bu dünyada ne de ötekinde huzur bulamayacağım. Şu anda bir adalet savaşçısı gibi gelip kendimi suçlu giysiler içinde bulduğum bu tuzağa benzer evde, benim gevezeliklerimin bedelini ödeyenin sen olmaması için söylediklerimi baştan almayı çok isterdim. Ama seni temize çıkarmaya çalışırken daha da perişan etmekten korktum ve sustum. Şaşkın, afallamış, bir uyur gezer gibi ayağa kalktım. Sana tek bir söz söylemeden, tek bir veda bakışı yöneltmeden çıktım dışarı. Manastıra dönerken uzaktan Türk mahallesinin minaresi gözüme ilişti. Oraya dek yürümek, merdivenleri çıkmak ve kendimi boşluğa fırlatmak isteği geçti bir an içimden. Ama insan böyle apansız bir içgüdüyle öldürmez kendini. Ben ki ne asker ne de katilim. Hiçbir zaman kendimi alıştıramadım ölme düşüncesine. Hiçbir zaman böyle bir cesaretim olmadı. Ve korkarım, bilinmedik ölümden korkarım. Atlayacağım zaman yaşayacağım korkudan korkarım. Kafamın yere çarpacağı, kemiklerimin kırılacağı an duyacağım acıdan korkarım. Üstelik seyyaf içkiler içip bayram ederken ve Marta'yı el çırpmaya zorlayıp halay çekerken kendi yakınlarımın aşağılanmasını istemem. Hayır, kendimi öldürmeyeceğim diye mırıldandım kendi kendime. Yaşamım henüz sona ermiyor ama yolculuğumun sonuna geldim artık. 100. at kitabı kayboldu gitti, Marta kayboldu gitti. Ne gücüm ne de nedenim kaldı artık dünyayı dolaşmak için. Gidip İzmir'den yeğenlerimi alacağım, sonra da hiç gecikmeden evime, Cübeyle o güzel antikacı dükkanıma döneceğim. Ve orada sabırla bekleyeceğim şu lanetli yılın geçmesini. Beni handa bekleyen yardımcıma tasarladıklarımı hemen söyledim ve akşamdan önce yola çıkmaya hazır olmasını istedim. Geceyi Sakız'da kentte geçirecek ve yarın İzmir'e doğru yola çıkacaktık. Orada Meymun'a, Papaz Koren'e ve başka bir iki kişiye veda ettikten sonra da Trablus'a giden ilk gemiye binecektik. Hatem'in bunlara çok sevinmiş olması gerekirken yüzünde büyük bir korkunun izlerini gördüm ansızın. Ama bunun nedenini soracak zamanım olmadı. Arkamdan biri bağırdı. Sen Cenevizli. Döndüm ve adamlarıyla subayı gördüm. Ona doğru gitmem için işaret etti. Diz çök şuraya, önüme. Şuraya mı? Sokağın ortasına. Şimdiden alçak duvarların, pencerelerin, ağaç gövdelerinin arkasına toplanmaya başlayan ve gösteriyi kaçırmak istemeyen bunca insanın önünde. Beni rezil ettin Ceneviz köpeği. Şimdi seni aşağılama sırası bende. Bana yalan söyledin, beni ve adamlarımı kullandın. Size yemin ederim ki söylediğim her şeye kesinlikle inanmıştım. Sus! Sen ve senin gibiler her şeye hakkınız var sanırsınız. Başınıza hiçbir şey gelmeyeceğini düşünürsünüz. Çünkü son dakikada konsolosunuz gelip sizi kurtarır. Ama bu kez öyle olamayacak. Hiçbir konsolos kurtaramaz seni beni ellerimden. Ne zaman anlayacaksınız bu adanın artık sizin olmadığını? Şimdi ve sonsuza dek Efendimiz Sultanımız Padişah'a ait olduğunu. Çıkart papuçlarını omuzlarına koy ve peşimden yürü. Sokağın iki yanından baldırı çıplakların gülüşmeleri yükseliyordu. Zavallı geçit alayımız harekete geçtiğinde yeniçerilerden başlayarak herkesi, Hatem dışında, eğlendiren bir panayır havası sardı ortalığı. Laf atmalar, zılgıt çekmeler, sonra yine gülüşmeler. Biraz teselli bulmak için böyle bir aşağılanmayla Cübeyl'de değil de burada karşılaştığım için talihli olduğumu söylüyordum kendi kendime. Burada kimse tanımıyordu beni ve bu halde gören insanlardan biriyle bakışlarımız bir daha hiç karşılaşmayacaktı nasıl olsa. Karakola geldiğimizde ellerimi bir sicimle arkadan bağladılar, sonra da yapının döşemesinde kazılmış bir tür sığ çukura indirdiler beni. Çukur o kadar dardı ki kıpırdamamam için ellerimi bağlamalarına hiç gerek yoktu aslında. Bir iki saat sonra gelip beni aldılar, ellerimi çözdüler ve subayın önüne çıkardılar. Adam sakinlemişti ve oynadığı oyundan hala hoşnut görünüyordu ve hemen bir pazarlık önerdi bana örtülü bir biçimde. Seni ne yapacağımı bilmiyorum. Aslında sahte cinayet suçlamasıyla mahkum ettirmem gerekiyor. Kırbaçlama, hapis ya da daha kötüsü gelebilir başına. Eğer suçuna zinayı da eklersek... Sustu. Ben de ağzımı açmadım onu yanıtlamak için. Suçsuzluk itirazlarım artık kimseyi inandırmazdı. Kendi kız kardeşimi bile. Sahte cinayet suçlamasından suçluydum. Zinadan da suçluydum. Ama adam izlenecek iki yol arasında duraksadığını söylemişti. Devam etmesini bekledim. Ama merhamete de gelebilirim. Tüm yaptıklarını görmezden gelebilir ve seni sınır dışı edip ülkene göndermekle yetinebilirim. Minnettar davranmayı bilirim. Minnettar derken ikna edici demek istiyordum aslında. Subay satılıktı ama fiyatı belirlenecek mal benmişim gibi davranmam gerekiyordu. İşler buraya vardığında cesaretimi topladığımı inkar edemem. Yasaya karşı ister insanların ister Tanrı'nın yasası olsun çaresiz hissederim hep kendimi. Ama bir fiyat belirlemek söz konusu olunca dilim çözülür. Tanrı bir haksızlıklar dünyasında zengin etmiş beni. Her zaman güçlülerin açgözlülüğünü körüklemişimdir. Ama bu açgözlülüğü doyuracak şeye de sahibim. Bir fiyatta anlaştık. Anlaştık doğru değil mi bilmiyorum. Aslında subay kesemi masaya koymamı istedi yalnızca. Ben de suratımı ekşitmeden yaptım bunu ve hemen bir anlaşmayı pekiştirmek istedikleri zaman satıcıların yaptığı gibi elimi uzattım. Bir an duraksadı, sonra da mağrur bir edayla dudağını bükerek elimi sıkmayı kabul etti. Hemen ardından odayı terk etti. Bu kez adamları içeri girdiler, beni yeniden bağladılar ve hücreme geri götürdüler. Şafaktaki hala uyumamıştım, gelip gözlerimi bağladılar. Kefene sarar gibi bir çuval bezine sardılar ve bir el arabasına yatırdılar. Arabayı sarp patikalardan bir yere çekip beni hiç özen göstermeden yere atıverdiler. Kumsalda bir yerde olduğumu tahmin ediyordum, zemin sert değildi. ve dalgaların sesini duyuyordum. Sonra da bir sandık ya da paketlenmiş bir bal yaymışım gibi insan sırtında bir gemiye yüklediler. 4 Nisan Cenova'da. Bir dost evinin terasına oturmuş, ilk yaz kokularını içime çekip kentin yumuşacık seslerine ve o baldan tatlı diline, ki benim kanımın tatlı dili o, kulak vererek öykümün devamını anlatmaya hazırlanıyorum. Bir yandan da bu cennetin orta yerinde hala uzaktaki kadını, suçu özgür olmayı istemek ve beni sevmek olan karnı yüklü mahpusu düşünüp ağlıyorum. Götürüldüğüm yeri gemiye bindikten çok sonra öğrenebildim. Ambarın dibine yatırılmıştım ve kaptan sakız kıyıları gözden kaybolmadan gözümdeki bandı çıkartmama emri almıştı. Titizlikle uydu bu emre. Ya da yaklaşık olarak diyelim, güverteye çıkmama izin verdiğinde dağların tepeleri görünüyordu hala. Denizciler uzaklarda bir kalenin silüetini bile gösterdiler. Polienu ya da Apollonia adıymış adı. Ne olursa olsun Kataraktis'ten çok uzaklardaydık ve batıya doğru yol alıyorduk. Yetkililer tarafından sınır dışı edilişim tuhaf bir biçimde kaptanın güvenini kazanmama neden olmuştu. Uzun beyaz saçlı Domenico adında bir Kalabriyalıydı kaptan. Sahipsiz bir köpek gibi zayıftı, durmadan küfür ediyordu. Ceddine yandığımın, durmadan tayfalarını asmak ya da denize atmakla tehdit ediyordu. Ama beni sevdi nedense. O kadar ki yaptığı vurgunları bile anlatmaya başladı. Gemisinin adı Karip Dost'tu ve bir Brigantina'ydı tekne. Kataraktis köyünün yalnızca balıkçı kayıkların uğradığı o küçük koyuna demirlemesi çok karlı bir kaçakçılık işiyle uğraşıyor olmasındandı. Hemen anladım sakızdan söz edildiğini. Sakız adası dışında dünyanın hiçbir yerinde üretilmeyen bu madde Türk yetkililer tarafından bütünüyle sultanın haremine gönderiliyordu. Buradaki soylu kadınlar arasında sabahtan akşama sakız çiğnemek moda olmuştu. Böylelikle dişlerini beyazlatıyor ve soluklarının güzel kokmasını sağlıyorlardı. Sakız ağacı adı verilen ve tıpatıp şan fıstığına benzeyen bu değerli ağacı yetiştiren ada köylüleri, ürünlerini yetkililere yine onların belirlediği bir ücret karşılığında teslim etmek zorundaydılar. Ellerinde fazla ürün kalanlar kendi hesaplarına satmaya çalışıyorlardı bunu. Ama karşılığında uzun yıllarını hapiste ya da kürek cezasında geçirebiliyor, bazen de ölüme mahkum edilebiliyorlardı. Yine de bu tehlikeye karşın kârın çekiciliği her şeye ağır bastı ve kaçakçılık yerleşti. Çoğu kez gümrükçüler ve başka yasa temsilcileri de bulaşıyordu kaçağa. Kaptan Domenico kaçakçıların en cesuru ve en ustası olmakla övündü bana. Son 10 yıl içinde adaya en az 30 kez gelip yasak malı yüklediğine ve hiç yakalanmadığına yemin etti. Eli açıklığından yeniçerilerin de yararlandığını açıkça söyledi. Sınır dışı ediliş biçimim göz önüne alındığında hiç de şaşırtıcı değildi bu. Kalabriyalı için padişaha kendi saltanat sınırları içinde meydan okumak ve gözdelerine ayırdığı küçük armağanları koparıp almak yalnızca bir ekmeğini kazanma biçimi değil, aynı zamanda bir yiğitlik gösterisi ve neredeyse dinsel bir eylemdi. Denizde geçirdiğimiz uzun geceler boyunca tüm serüvenlerini ayrıntılarıyla anlattı bana. Özellikle de yakalanmaktan kıl payı kurtulduğu durumları, bunları anlatırken ötekileri güldüğünden daha gürültüyle gülüyor, korktuğunu anımsamak için de o sert içkisini içiyordu arada. İçme biçimi eğlendiriyordu beni. Hep elinin altında tuttuğu hayvan derisinden yapılma bir tulumun ağzına dudaklarını dayıyor, tulumu iyice havaya kaldırıyor ve uzun süre böyle kalıyordu. Ağzı havada bir obuğa tutuyormuş ve içine ezgisini üfleyecekmiş gibi. Ara sıra köylülerin Osmanlı yasalarından kurtulmak için başvurduğu binbir hileden söz ettiğinde yeni bir şeyler öğreniyordum kaptandan. Ama öbür söyledikleri hiç de yeni değildi benim için. Ailemin Cübeyle gelmeden önce Sakız'da yerleştiğini, üstelik de sakız ticareti yaptığını söylemiş miydim anımsamıyorum. Bütün bunlar büyük babamın babasının babası zamanında sona erdi. Ama anısı yaşadı bugüne dek. Embriyakolar hiçbir şeyi unutmaz, hiçbir şeyi inkar etmezler. Savaş başarısı ya da ticaret, şan, şöhret ya da yıkım. Ard arda gelen yaşamları meşenin gövdesine her yıl eklenen çizgiler gibi eklenir birbirine. Sonbaharda yapraklar ölür, kimi zaman dallar kırılır ama meşe hep aynı kalır. Büyük babam Haçlı seferlerinden söz eder gibi söz ederdi sakızdan. Sakız ağacının kabuğunun nasıl çizildiğini ve bu değerli gözyaşının nasıl toplandığını, o ki hiç görmemişti bu ağacı, büyük babasından öğrendiği hareketleri benim önümde yineleyerek anlatırdı. Ama ben kaçakçı kaptanımıza ve sürdürdüğü tehlikeli ticarete geliyorum yeniden ve en iyi müşterilerinin Cenovalı hanımlar olduğunu söylemek istiyorum hemen. Bunun nedeni Cenevizli kadınların soluklarına ya da dişlerinin beyazlığına Venedikli, Pizalı ya da Parisli kadınlardan daha fazla önem veriyor olmaları değil kuşkusuz. Sadece Sakız Adası uzun süre Cenevizli kalmış ve kimi alışkanlıklar edinilmiş. Üstelik Osmanlılar adayı ele geçireli 100 yıl olduğu halde bizim hanımefendiler sakızlarından hiçbir zaman vazgeçmemişler. bu yeri doldurulmaz ürünü elde etmeyi bir onur sorunu yapan erkekler de vazgeçmemişler. Sanki bu yazgıdan ve onun canlı simgesi padişahtan bir öç alma biçimiymiş gibi. Çeneyi yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya oynatmak bir gurur eylemine dönüşmüş olabilir mi? Kadınların bu lastiklere ödedikleri fiyat göz önüne alındığında bu ağız hareketi en pahalı süslerden daha kesin biçimde belli ediyor olmalı toplumdaki düzeylerini. Nasıl da nankörlük ediyorum bu acı alaylarımla. Bu hanımlar ve sevgili sakızları sayesinde burada değil miyim ben şu an? Cenova'daki bu taraçada bir Osmanlı zindanında kuruyup gidecekken. Çiğneyin hanımlar, çiğneyin sakızlarınızı. Kaptan Osmanlı gümrükçülerinin gemiye çıkmaya niyet etmelerinden korktuğu için Ege adalarının hiçbirinde durmak istemedi. Doğrudan Kalabriya'ya, doğduğu kent Catanzaro'ya yakın bir koya sürdü gemiyi. Dediğine göre doğudan her sağ salim gelişinde burada koruyucu azizine bir adak sunmaya yemin etmişti. Bu nedenle San Domenico kilisesine giderken ben de ona eşlik ettim. Dua etmek için ondan daha çok nedenim vardı. Loş ve soğuk bir salonda diz çöküp günlük kokuları arasında ve söylediklerime fazla inanmadan pek masraflı sayılmayacak bir yemin mırıldandım ben de. Eğer Marta'yı ve taşıdığı çocuğu geri alabilirsem Domenico adını verecektim çocuğa, erkek olursa, kız olursa Domenica. Bu duraktan sonra çizme boyunca yukarı çıkarken 3 kez daha durduk. Fırtınalardan korunmak ve Cenova'ya varmadan önce su, şarap ve yiyecek almak için. 5 Nisan. Her zaman günün birinde Cenova kenti önünde ağlayacağımı ama bu kavuşmanın koşullarının hayal ettiğim gibi olmayacağını söylemişimdir kendi kendime. Doğumumdan çok önce bu kentte doğdum ben ve onu hiç görmemiş olmak çok daha yürekten sevmeme neden oluyor sanki. Onu terk etmişim ve beni bağışlaması için daha fazla sevmem gerekiyormuş gibi. Kimse Doğu Cenevizlilerinin olduğu kadar ait değildir Cenova kentine. Kimse onların sevdiği kadar sevemez bu kenti. Düşse ayakta görürler onu, çirkinleşse güzel görürler, yıkılsa, hakarete uğrasa zengin ve dünyaya egemen görürler. İmparatorluğundan hiçbir şey kalmamıştır geriye, Korsika dışında hiçbir şey ve o cılız kıyı cumhuriyeti, her mahallenin birbirine sırtına döndüğü, her ailenin öbürünün mahvını istediği, herkesin Katolik kralı lanetlediği ama kralın temsilcilerinin kapısında birbirini çiğnediği o zavallı kent. Oysa sürgündeki Cenevizlerin göğünde sayısız at parlamaktadır hala. Yafa, Tana, Yalta, Mavo Castro, Famagusta, Tenedos, Foça, Pera, Galata, Semadirek ve Kassandra'ya, Midilli, Limni, Sisam, Ikaria. Tıpkı Sakız ve Cübeyl adları gibi. Onca yıldız, onca gökada, onca aydınlık yol. Babam her zaman vatanımızın bugünkü Cenova değil, sonsuz ve ölümsüz Cenova olduğunu söylerdi. Ama ardından ölümsüz Cenova adına bugünkü Cenova'yı da sevmem gerektiğini eklerdi. Ne kadar küçülürse küçülsün, çaresizliği ölçüsünde sevgi göstermeliydim ona. Tıpkı kötürüm bir anneye gösterilmesi gereken sevgi gibi. Özellikle de onu ziyaret ettiğimde beni tanımazsa kentimize kızmamam gerektiğini söylüyordu ısrarla. Hala çok gençtim o zamanlar ve ne demek istediğini iyi anlayamıyordum. Nasıl olur da Cenova beni tanıyabilir ya da tanımayabilirdi? Oysa denizdeki son günümün seherinde uzaktan ardındaki dağa yaslanmış kenti seçmeye başladığımda göğe yükselen incecik kulelerini, sivri çatılarını, dar pencerelerini, öncelikle de içlerinden birinin hala ailemin adını taşıdığını bildiğim kare ya da yuvarlak mazgallı burçlarını gördüğümde Cenova'nın da bana baktığını düşünmekten alamadım kendimi ve o an beni tanıyıp tanımayacağını sordum kendi kendime. Kaptan Domenico'ya gelince o beni tanımamıştı. Adımı söylediğimde hiçbir tepki göstermedi. Ne Embriaco'lardan, ne onların Haçlı seferlerindeki rollerinden, ne de Cübeyl'deki beyliklerinden söz edildiğini duymuştu besbelli. Kaçakçılıktaki başarılarını anlatacak kadar bana güvenmesinin nedeni Cenevizli olmam ve sakızdan kovulmuş olmamdı. Ona göre bir daha adımı bile atmamalıydım oraya. Ama malı almaya gelen Cenevizli ortağı Bay Gregorio Mangiavacca ile durum böyle olmadı. Kızıl sakallı bir devdi bu adam, bir ada papağanı gibi sarı yeşil giysiler giymiş, tüyler takınmıştı ve adımı duyduğunda hiç unutamayacağım bir hareket yaptı. Önce gülecek gibi oldum ama sonunda heyecandan ağlamama neden olan tumturaklı bir el hareketi. Henüz kıyıya çıkmamıştık, tüccar 2 gümrükçüyle gemiye çıkmıştı, ben kendimi tanıtmıştım. Cübeyl'den Baldassare Embriaco ve bu gemide hangi nedenlerle bulunduğumu açıklamaya hazırlanıyordum ki beni durdurdu, elleriyle omuzlarımı kavradı ve kavga çıkartmak ister gibi sarstı beni. Baldassare Embriaco kimin oğlu? Tommaso Embriaco'nun oğlu. Tommaso Embriaco kimin oğlu? Bartolomeo'nun oğlu dedim alçak sesle gülmekten puflamamak için. Bartolomeo Embriaco, Hugo'nun oğlu, Bartolomeo'nun oğlu, Ansaldo'nun oğlu, Pietro'nun oğlu. Ve dokuzuncu kuşağa dek tüm soy ağacımı ezberden ard arda saydı. Bana kalsa zor yapardım bunu. Nereden tanıyorsunuz atalarımı? Yanıt olarak adam koluma girdi ve sordu. Evimde kalarak beni onurlandırır mısınız? Gidecek hiçbir yerim olmadığı ve cebimde ne ceneviz ne de Osmanlı parası tek kuruş kalmadığı için bu çağrıyı Tanrı'nın bir kayrısı gibi görmekten başka ne yapabilirdim? Bu nedenle alışılmış kibarlık tümcelerine istemezdim, yapmamalıyım, sizi rahatsız etmekten utanç duyarım gibi sözlere başvurmadım. Belli ki Bay Gregorio beni evine kabul etmekten mutlu olacaktı. Dahası sanki Cenova Limanı'nın bu rıhtımında yüzyıllardır benim dönüşümü bekliyormuş gibi tuhaf bir duygu uyandırıyordu içimde. Adamlarından ikisini çağırdı ve Embriaco adını yine aynı tumturaklı tavırla söyleyerek beni onlara tanıttı. Adamlar saygıyla şapkalarını çıkarttılar, yerlere kadar eğildiler, sonra da doğrularak ilgilenebilmeleri için bavullarımı onlara göstermemi rica ettiler. Sahneyi başından beri izleyen Kaptan Domenico bunca soylu bir yolcu getirdiği için gururlu ama adımı söylediğimde aynı tepkiyi vermediği için biraz mahcup, Osmanlı Yeniçeriler tarafından manu militari sınır dışı edildiğimi, bu nedenle de hiçbir bavulum olmadığını açıkladı alçak sesle. Olayı kendine göre yorumlayan Signor Gregorio ona göre içinden çok soylu bir kanın aktığı damarlarıma daha da hayran kaldı. Adamlarına ve bizden 200 adım uzaklıkta bulunan herkese dinsiz sultanın yasalarına meydan okuyan ve zindanın ağır kapılarını zorlayan bir kahraman olduğumu ilan etti. Benim gibi kahramanlar bayağı antika tüccarları gibi bavullarla denklerle gezmezlerdi herhalde denizler üstünde. İnsanı duygulandırıyordu Gregorio ve coşkusuyla böyle alay etmekten utanıyorum biraz. Tepeden tırnağa bellekti bu adam ve tepeden tırnağa bağlılık. Onu üzersem çok kızardım kendime. Beni evine, kendi evimmiş gibi yerleştirdi ve sanki sahip olduğu her şeyi, ulaştığı her mertebeyi atalarıma borçluymuş gibi davrandı. Oysa böyle bir şey yoktu tabii ki. Gerçek şu ki, Mangiavaccalar eskiden atalarımın yönettiği klanın bir parçasıydılar. Müşteri ve müttefik bir aile, diğerleri arasında bizimkilere eskiden beri en yürekten bağlı olanı. Sonraları ne yazık ki tarih ters dönmeye başladı. Embriaci klanı için babam ve büyük babam sadece l'albergo derlerdi ona, geniş ve ortak bir evden söz eder gibi. Yoksullaştılar. Deniz ötesi ticaret acenteliklerine yayılıp dağıldılar. Savaşlarla, deniz kazalarıyla, vebayla kırıldılar. Soyları azaldı. Daha yeni ailelerle rekabete düştüler ve yavaş yavaş etkinliklerini yitirdiler. Sesleri duyulmaz, adları saygı görmez oldu. Ve müşteri ailelerin tümü onları terk edip başka efendilerin, özellikle de Doryaların peşinden gittiler. Tümü değil diye ısrar ediyor ev sahibim. Çünkü Mangiavaccalar babadan oğula kuşaklar boyu o mutlu dönemin anısını yaşatmışlardı.